Ayrım 41.
Hatta bu düşünceyi daha da genelleştirip Muhammed'in Hatice ve Ayşe ile olan evliliği dışında diğer bütün kadınları hep hatır hoşluğu için haremine kattığını savunanlar vardır. Oysaki bütün bu iddialar yalandan ibarettir ve sırf onun insanilikle ve hatır hoşluğu ile ilgisi bulunmayan evliliklerini özürlü kılmak için uydurulmuş şeylerdir. Hele hatır hoşluğu için iki düzineye yakın kadını aile camiasına almış olduğunu söyleyenlere her şeyden önce şunu sormak gerekir. Kimi hoşnut etmek için bu evlilikleri yapmıştır? Safiye ile evlenirken kadıncağızın gözleri önünde öldürttüğü kocasını hoşnut etmek için mi? Zeynep bint Cahş ile evlenirken onu çok seven ve fakat kendisi yüzünden boşayarak evsiz barksız kalan Zeyd'i ki aynı zamanda kendi oğulluğu idi mutlu kılmak için mi? Bu listeyi uzatmak kolay. Fakat hemen belirtelim ki bütün bu sorulara verilecek tek cevap şudur ki Muhammed bütün bu evlilikleri kadınların güzelliğine ve tazeliğine kapıldığı için yapmıştır. Örneğin Safiye, Reyhane, Cüveyriye, Zeynep bint Cahş, Asiye, Meymune, Ayşe, Huzafa kızı Zeynep, Maria, Hafsa, Müleyke, Seleme vesaire hep güzeller listesinin başında yer alan kimselerdir. Hepsi de birbirinden güzel ve taze olan bu kadınlar çok genç denecek bir yaşta kendilerini Muhammed'in koynunda bulmuşlardır. Örneğin Ayşe 9 yaşına bastığı zaman bakire bir kız olarak Muhammed'in yatağına girmiştir. Safiye 17 yaşındayken, Maria 15 ya da 17 yaşındayken, Hafsa 20, Müleyke 18, Zeynep bint Cahş 25, Meymune 26, Huzafa kızı Zeynep 30, Sevde 40 yaşlarındayken Muhammed'le yatmaya başlamışlardır. Öte yandan hatır hoşluğu için yaptığı kabul edilebilecek evliliklerini dahi insancıl duygularla bağdaştırmak güçtür. Örneğin Esma Ümeyme ile sırf Esma'nın babasını hoşnut etme amacıyla evlendiği kabul edilse dahi ki aslında kabul etmek için sebep yoktur çünkü kadını güzelliği için almıştır. Bu evlilikte insani bir amaç aramak yersizdir. Çünkü nikah Esma'nın istek ve dileğine aykırı olarak kıyılmıştır. Başka bir deyimle Esma, Muhammed'den hiç hoşlanmadığı halde onun yanına konulmuştur. Nitekim Muhammed kendisine nefsini bana bağışla dediği zaman Esma, hoşlanmadığını adeta Muhammed'e hakaret edercesine ishar etmiş ve kendisini hükümran ve Muhammed'i de teba durumunda kılarak hiç melike bir kadın nefsini tebasına bağışlar mı diye cevap vermiştir. Bu cevap üzerinedir ki kendisinden hoşlanmayan bu kadını evinde barındıramayacağını anlamıştır. Bu konuda biraz daha fikir edinmek ve yukarıdaki iddiaların tutarsızlığını biraz daha iyi kavrayabilmek için bir iki örneği sergilemekte yarar vardır. İddia edilir ki Sevde ilk kocasının ölümünden sonra Mekke'de tek başına ve zaruret içerisinde kalınca Muhammed ona acımış ve sırf bu duygu itişiyle onu almış, kendisine eş yapmıştır. Bu itibarla bu evliliğin şehvet düşkünlüğü ile ya da Sevde'nin güzelliğiyle ilgisi yoktur. Çünkü Sevde o tarihlerde 50 yaşını aşkın bir kadındır ve bu kadar yaşlı bir kadınla acıma duygusundan gayri bir düşünceyle evlenmesine imkan yoktur. Hemen söyleyelim ki Muhammed'in Sevde ile evlenmesi olayı bu şekilde cereyan etmemiştir. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi onu Hatice'nin ölümünden hemen sonra ve kadınsız kalmaktan kurtulmak için halasının aracılığıyla almıştır. Öte yandan Sevde'nin o tarihlerde yani Muhammed ile evlendiği sıralarda hiç de öyle acınacak bir durumu yoktu. Yaşlı da sayılmazdı. Eğer yaşlı olsaydı ve Muhammed onu bu yüzden acıyarak alsaydı, yıllar sonra yaşlanıyor diye onu boşamaya kalkmazdı. Gerçekten de diğer güzel ve taze eşlerinin arasında Sevde'yi kocamış görmeye başladığı an onu boşamaya kalkmıştır. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi Sevde'nin ağlayıp sızlaması ve asıl nöbetini Ayşe lehine bırakması üzerine kararından vazgeçmiştir. Zeynep bint Huzeyme'yi de sırf acıma duygusu ile ve insanlık adına aldığını ileri sürenlere verilecek yanıt aşağı yukarı aynıdır. Zira iddiayı ileri sürenler, Huzeyme kızı Zeynep'in ki Ümmü Mesakin diye de anılırdı, 31 yaşında bir dilber olduğunu, kocası Tufail Muttalib'in ölümünden sonra güzel bir dul olarak birçok kişinin evlenme teklifiyle karşılaştığını unutmuş görünürler. Herkesi cezbeden ve tanınmış nice kimsenin evlenmek için can attığı böyle bir kadını Muhammed'in acıma duygusu ile ya da teselli etmek maksadıyla ve insanlık adına almış olması mantığa yatkın bir izah şekli değildir. Ümmü Seleme ile olan evliliği konusunda da söylenenler aynıdır. Denir ki, kocasını Uhud Savaşı'nda kaybeden bu kadını Muhammed kocasız kaldı diye ve ona iyilik olsun düşüncesiyle almıştır. Ne var ki bunu söyleyenler Ümmü Seleme'nin çok güzel bir kadın olduğunu ve Muhammed'in diğer eşlerinin böyle güzel bir kadını aralarında görmekle ne kerte üzüldüklerini belirtmekten kendilerini alamazlar. Güzelliğiyle ün salan Ümmü Seleme'nin kocasız kalmayacağı ve acınacak bir durumda bulunmadığı da ortadadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Muhammed bu kadını da sadece güzelliği nedeniyle almıştır. Safiye'yi Hayber'de ele geçirilen esirler arasında ve acınacak bir halde bulduğu için insanlık adına aldığı şeklindeki iddiaların diğer iddialar gibi yalandan öteye geçer bir yönü yoktur. Çünkü Safiye'yi gözüne hoş geldiği için almıştır. O kadar ki halk dahi güzel Safiye'nin Muhammed'e hoş göründüğünü anlamıştır. Kısaca tekrarlamak gerekir ki Muhammed'in evliliklerini acıma duygularına ya da insancıl gerekçelere bağlayan iddiaları, onun acıma tanımayan tabiatıyla ve evlilik konusunda ortaya koyduğu kurallarla bağdaştırmak kolay değildir. Gerçekten de nikah edilecek kadında güzellik şartını İslami bir kural olarak koyan ve hayatta sevdiğim üç şey vardır diyerek güzel kadını bu üç şeyin başında sayan ve haremini birbirinden güzel kadınlarla dolduran Muhammed gibi bir kimsenin yaşlı ya da çirkin kadınlara acıyacağını ve sırf bu nedenle onlarla evleneceğini düşünmek saflık olur. Gerçek odur ki yaşlı kadına acımak şöyle dursun, fakat aksine kendi karıları içerisinde yaşlanmaya başlayan karılarından kurtulmaya çalışmış, örneğin Sevde'ye yaptığı gibi, ya da evlenmek niyetinde bulunduğu kadınlardan yaşlı olduğunu anladıklarını almaktan vazgeçmiştir, örneğin Amr bin Şaşa'nın kızı Zubay'a yaptığı gibi. Ya da alıp da yaşlı olduğunu anladığı an boşamış, örneğin Gazi'ye yaptığı gibi. Ya da kusurlu ve çirkin taraflarını bilmeden evlendiği karılarını geri yollamış, örneğin Numan bin Esved, bin Muaviye'nin kızı Esma'yı. Zifaf gecesi çırılçıplak soyup da vücudunda lekeler görünce ailesine iade ettiği gibi. Ya da Zabya'nın kızı Aliye ile evlenip hoşlanmadığı için boşadığı gibi. Ya da hakkında hoşlanmadığı şeyleri söyleyen karılarını babalarının evine yollamıştır. Örneğin zifaf olacağı sırada hastalığı tutan Şenba'yı temizlenmeden önce eğer Muhammed Tanrı elçisi olsaydı en sevdiği oğlu İbrahim ölmezdi dedi diye boşadığı gibi. Öte yandan yaşlı kadınla yatmayı sağlık için sakıncalı bulurdu. Vücudu yıpratan şeyler arasında yaşlı kadınla cinsi münasebette bulunmak olduğunu söylerdi. Evliliklerini sanıldığı gibi acıma duygusu ile ya da insanlık uğruna ya da siyasal sosyal amaçlarla değil, fakat sırf kadınların güzelliklerine ve tazeliklerine kapılarak yaptığının bir diğer kanıtı da Kur'an'daki şu ayettir. Ey Muhammed! Bundan sonra hiçbir kadın güzelliklerine kadar hoşuna giderse gitsin, hiçbirini başka bir eşle değiştirmen helal değildir. K 33 Ahzab Suresi Ayet 52. Beyzavi, Zemahşeri ve Celaleddin gibi ünlü yorumcular bu ayeti farklı şekillerde ele alırlar. Zemahşeri'ye göre ayet eskiden Araplar arasında mevcut bir gelenek gereğince evli erkeklerin kendi eşlerini birbirleriyle değiştirmelerini önlemek için konmuştur. Diğer bazı yorumcular bu ayetin o tarihte 9 kadınla evli bulunan Muhammed'in artık başkaca kadın almaması için indiğini söylerler. Bazıları da Tanrı'nın genel olarak müminlere 4 kadın alma hakkını tanırken Muhammed'e istisnai olarak daha fazla sayıda kadınla evlenme olanağını tanıdığını, fakat sonradan bunu 9 ya da 11 kadınla sınırladığını ve işte bunu belli etmek için yukarıdaki ayeti gönderdiğini belirtirler. Bir kısım yazar ise Tanrı'nın bu ayeti göndermekle Muhammed'e ölen ya da boşamış olduğu eşlerinin yerine artık başka kadın almamasını bildirmek istediğini söylerler. Fakat her ne olursa olsun ayette geçen güzellikleri ne kadar hoşuna giderse gitsin tümcesinden kolaylıkla anlaşılacağı üzere, Kur'an'ın tanımladığı Tanrı bile Muhammed'in evliliklerine güzellik unsurunun egemen olduğu kanısında bulunduğunu ortaya vurmuştur. Ve hiç kuşku edilemez ki Muhammed evlendiği kadınların hepsini güzellikleri için almıştır. Eğer şehvet ihtiyacı bakımından Tanrı inayetiyle her biri 100 erkek kuvvetindeki cennet erkeklerinden 40 erkek gücüyle donatıldı ise, o halde bu niteliklere ve bu emirlere uygun olarak Muhammed'in siyasal, sosyal vesaire nedenlerle değil, fakat sırf güzellik nedeniyle evlenmiş olduğunu kabul etmenin elbette ki doğal sayılması gerekmez mi? 5. Hiçbir kadınla Tanrı'nın izni olmadan cinsi münasebette bulunmadığını söyleyen Muhammed, çok karılı evliliklerine kutsal bir nitelik yakıştırmıştır. Müslüman yazarlar Muhammed'in çok karılı evliliklerini sadece meşru değil, fakat aynı zamanda kutsal göstermek üzere bu evliliklerin hepsinin Tanrı izni ve emriyle yapılmış bulunduğunu ileri sürerler. Sürerken de Muhammed'in şu sözlerine sarılırlar. Ben Tanrı'nın izni olmadan hiçbir kadına dokunmadım, hiçbir kadınla yaşamadım. Gerçekten de Muhammed pek çok vesileyle buna benzer sözler sarf etmiştir. Kendisi 50 yaşında geçkin bir adam iken 6 yaşındaki Ayşe ile nikahlanmasından tutunuz da göz koyduğu güzel evli kadınlara sahip olabilmek için onları kocalarından ayırtmak, Zeynep ve Zeyd olayında olduğu gibi ya da bir bahane bulup kocalarını öldürtmek, Safiye olayında olduğu gibi usullerine varıncaya kadar cinsel yaşamının tümünü hep Tanrı iznine ve emrine bağlamıştır. Örneğin 6 yaşında küçücük bir çocuk olan Ayşe'yi Tanrı'nın emriyle nikahladığını şöyle anlatırdı. Ey Ayşe, sen iki kere rüyamda bana gösterildin. Öyle sanıyorum ki ben bir ipekli kumaş parçasında senin suretini görmüştüm de Cibril tarafından bu resmin sahibi senin müstakbel zevcendir denilmişti. Şimdi ben eğer şu rüyam Allah tarafından gösterilmiş ise Allah'ın takdiri infaz buyurulur diyordum. Bu vesile ile verilebilecek örneklerden biri de Safiye ile olan evliliğidir. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Hayber seferinde Yahudileri yenip liderlerini ele geçirdikten ve bu liderlerden birisinin karısı olan Safiye'yi hem de kadının kocası ve babasını öldürttüğü günün gecesi yatağına aldıktan ve sabaha kadar onunla yattıktan sonra Tanrı'dan vahiy gelmedikçe kadınlarımdan hiçbiriyle cinsi münasebette bulunmadım demiştir. Ne var ki normal bir vicdanın cevap veremeyeceği ve normal bir din anlayışının benimseyemeyeceği davranışları böyle bir formüle uydurmak ve kutsal kılmak mümkün görünmemektedir. Çünkü aksi takdirde Tanrı anlayışını zedelemek ve küçültmek söz konusu olur. Eğer İslami kaynakların bildirdiği gibi Muhammed cinsel yaşamını Tanrı'nın izni ve emriyle yaptı ise bu takdirde ya Tanrı fikrini zedelediğini hesaplayamamıştır ya da hesaplamış olsa bile başkalarının bunun farkına varamayacağını sanmıştır. Fakat bu kanısında da yanılmıştır. Çünkü ben Tanrı'nın izni ve emriyle kadınlar alır onlarla yatarım şeklinde konuştuğu zamanlar Ayşe ona Tanrı senin şehvet zevkini karşılamak için ne de çabuk her şeyi sağlayabiliyor diye karşılık verirdi. Gerçekten de Muhammed'in kadınlarla olan ilişkilerini gözden geçirecek olursak bunların Tanrı izni ve emriyle olduğuna akıl erdirmenin mümkün bulunmadığını anlarız. Örneğin kendisine oğulluk edindiği Zeyd'in karısı Zeynep'e aşık olmuş ve Zeyd'in onu boşaması üzerine Zeynep'i haremine katmıştır. Safiye'nin kocasını onun gözleri önünde başını kestirmek suretiyle öldürtmüş ve sonra infaz mahalline diktirdiği bir çadırda Safiye ile zifafa girmiştir. Müleyke'nin babasını bir söylentiye göre kendi elleriyle öldürdükten sonra kadını koynuna almıştır. Bu örnekleri ya da benzerlerini çoğaltmak mümkündür. Ne var ki Arap kaynaklarının açıkladığı bu vicdan sızlatıcı olayları okuduktan sonra bunların Tanrı emri ve izniyle olmuş olduğunu kabul etmek Tanrı'nın yüceliği, iyiliği ve kutsallığı fikrini reddetmek olur. Denecektir ki Muhammed'den önceki peygamberler de çok sayıda kadınla yaşamışlardır. Örneğin İbrahim, Yakup, Musa, Davud, Süleyman ve diğerleri hep Tanrı'nın izni ve emriyle Muhammed'in yaptığının aynını yapmışlardır. Musa'nın 300, Süleyman'ın 700 karısı olduğunu Yahudi kaynakları ortaya vurmaktadır. Nitekim Müslüman yazarlar hep bu örneklere bakarak ve kıyas yoluna saparak Muhammed'in davranışlarını mazur ve meşru göstermeye çalışırlar. Hatta diğer peygamberlerin çok karılı evliliklerinin cinsel ihtiyaç nedenine dayandığını, oysa Muhammed'in şehvet yüzünden değil fakat siyasal, sosyal ve insancıl nedenlerle bu yola gittiğini, bu itibarla her alanda olduğu gibi bu alanda da diğer peygamberlere karşı üstün bulunduğunu belirtirler. Söylemeye gerek yoktur ki, diğer peygamberler örneğini ölçü yaparak Muhammed'in yaşamını makul imiş gibi gösterme usulü müsbet ahlaka yatkın bir şey olamaz. Musa'nın ya da Süleyman'ın yüzlerce kadınla hayat sürmüş olmaları, Muhammed'in çok karılı evliliklerini mazur kılmaz. Medeni cesarete sahip her aydına düşen görev, bunun böyle olduğunu açıklamak ve müsbet akla ve ahlaka aykırı davranışları kınamaktır. Yoksa başka örneklere sarılarak ahlakiymiş gibi göstermek değil, Nitekim Batı'da bu işi yapan ve peygamber diye bilinen kişilerin ahlak dışı yaşamlarını hiç çekinmeden eleştiren yazarlar çoktur. Müslüman dünyasında bu asil örneklerle yarışabilecek aydın tipine henüz rastlanmamıştır. Öte yandan diğer peygamberler Tanrı'yı kendi cinsel sorunlarına ya da kusurlu davranışlarına araç yapmamışlardır. Aksine bu tür durumlarda Tanrı'dan özür dileyip affedilmelerini istemişlerdir. Örneğin Davud en yakın bir arkadaşının karısını Betşabe'yi ayarttıktan ve kendisine mal ettikten sonra hatasını anlamış ve Tanrı'dan af dilemiştir. Yine Yahudi peygamberlerinden Musa'nın farklı konuda olmakla beraber benzeri davranışları vardır ki bunlardan birine Tevrat'tan aktarılmış olarak Kur'an'da rastlamaktayız. Şöyledir, bir gün Musa birbiriyle dövüşen iki kişiyi görür ve bunlardan Yahudi olana yardım etmek için diğerini iterek ölümüne sebep olur. Dehşete düşerek, bu şeytanın işidir çünkü o apaçık saptıran bir düşmandır. K 28 Kasas Suresi ayet 15 der ve hatta bunu kendi hatası olarak kabul eder. O işi kasten yaptımsa sapıklardan sayılırım. K 26 Şuara Suresi ayet 20-22 diye pişmanlık duyar. Düşman bildiği bir kimseyi öldürmüş olmasına rağmen nedamet duyar ve bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair Tanrı'ya söz verir. Rabbim, suçlulara asla yardımcı olmayacağım. K 28 Kasas Suresi ayet 27. Oysa ki Muhammed'in buna benzer bir tutumuna tanık olmamaktayız. Kendi oğulluğunun karısına aşık olduktan sonra onu elde edebilmek için Tanrı'nın kendisine ayetler indirdiğini ve Zeynep ile evlenmesini emrettiğini söylemiş, böylece Zeyd'in yuvasını yıkmakla işlediği suça Tanrı'yı ortak kılmıştır. Safiye'nin kocasının başını kestirdikten sonra ve yine Müleyke'nin babasını öldürttükten ve bu kadınları haremine soktuktan sonra dahi yaptığı bundan farklı olmamıştır. D. Çok karılı evlilik sistemi haysiyet duygusuna sahip her kadın için utanç ve azap kaynağı olmuştur. Her ne kadar Müslüman yazarlar sırf Muhammed'i savunmuş olmak için çok karılı evlilik sisteminin Arap kadınını kölelikten ve haysiyetsizlikten kurtardığını söylerlerse de, inkar edilmeyecek olan gerçek odur ki, 1400 yıl boyunca bu tür yaşam haysiyet yıkıcı bir şey olmuştur. Bunun böyle olduğunu bildiği içindir ki Muhammed, biraz önce belirttiğimiz gibi kendi kızı Fatıma'nın üzüntü ve azaba katlanmasını istememiş, kocası Ali'ye başka kadın alma olanağını vermemiştir. Muhammed'in kendi eşleri arasında bile böyle bir yaşama tahammül edemeyip boşanmak isteyenler çıkmıştır. Numan kızı Esma, Ka'ab kızı Müleyke ve Hutaym kızı Leyla ya da Fatıma bint Dehak gibi kadınlar verilebilecek örneklerdendir. Bunlardan Esma ile Müleyke'nin kendilerine nazaran çok yaşlı bulunan Muhammed'den hoşlanmadıkları ve onu hiç sevmedikleri söylenir. Muhammed'in kudreti durumu ve prestij sahibi bir kimse olması onları pek cezbetmemiştir. Özellikle Esma tanınmış bir aşirete mensuptu. Muhammed'in herkes tarafından itibar görmesine ve peygamber olarak kabul edilmesine pek aldırış etmezdi. 60 yaşına yaklaşık bir adamla yaşamaktan zevk duymazdı. Rivayet odur ki ondan boşanmak istemesinin nedeni budur. Müleyke'ye gelince Muhammed'in beğenerek aldığı bu güzel kadın, bir söylentiye göre babasının Muhammed tarafından öldürülmüş olmasının kendisine hatırlatılması ve "Sen babanı öldürtmüş olan bir adamla münasebette bulunmaktan utanmıyor musun?" şeklindeki talizlere muhatap kalması üzerine utanç duymaya başlamış ve Muhammed'den kaçar olmuştur. Bunu fark eden Muhammed onu boşamak zorunda kalmıştır. Fakat yine Arap kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, söz konusu bu kadınların Muhammed'i terk etmek istemelerinin esas nedeni, çok karılı evlilik yaşamından tiksinti duymaları ve başka kadınlarla aynı çatı altında bir tek erkeği paylaşmaktan huzursuz olmaları ve bu tür bir yaşama katlanamayacaklarını anlamış bulunmalarıdır. Leyla da aynı şekilde Muhammed'le evlendikten sonra kendi kabilesinden kişilerin "Sen kıskanç bir kadınsın, Muhammed'in başka karıları var, onlarla aynı çatı altında yapamazsın" şeklindeki telkinleri üzerine böyle bir yaşama katlanamayacağını idrak etmiş ve Muhammed'den boşanma dileğinde bulunmuştur. Ne ilginçtir ki çok karılı evlilik sistemine karşı en fazla tiksinti duyan ve tepki gösteren Muhammed'in torunlarından Amine olmuştur. Gerçekten de daha henüz evlenmeden önce Amine, kendisine talip olmuş bulunan İbn Ömer'e evlilik akdinin bir şartı olarak kendisinden başka bir kadınla ilişki kurmamasını ve kurduğu takdirde kendisini boşamış saymasını kabul ettirmiştir. Fakat bununla da kalmamış, ona ev idaresiyle ilgili her kararı kendisiyle birlikte almak ve harcamalar bakımından kendisine hiçbir surette karışmamak zorunluluğunu da evliliğin bir diğer şartı olarak kabul ettirmiştir. Hatırlatmak gerekir ki, eski Arap geleneklerinde kadının boşanma ve yukarıdakine benzer şartlar öne sürme hakkı vardı. Özellikle evlenme akdine kocasının eve başka bir kadın sokmasına önleyici hükümler koydurabilirdi. Eğer bu gelenek süre gelmiş olsaydı, hiç kuşkusuz çok karılı evlilik sistemi çoktan tarihe karışmış olurdu. Çünkü haysiyetine düşkün her kadın, kümes yaşamı diye kabul ettiği böyle bir evliliğe rıza göstermeyeceği için sistem kendiliğinden yok olurdu. Ne var ki Muhammed sırf erkeğin üstünlüğünü ve keyfini sağlayabilmek ve kadına itaatkar ve boynu eğik bir yaşam tarzını kabul ettirebilmek amacıyla bu eski Arap geleneğini engellemiştir. Böylece boşama hakkını kadınlardan almış ve sadece erkeğin inhisarında kılmış, evlenme akdini de kadının özgür iradesine bağlı olmaktan çıkarıp babasının erkek kardeşinin ya da erkek velisinin dilek ve kararına terk etmiştir. Her ne kadar istisnai ve mahdut sayılabilecek hallerde kadının mahkemeye başvurması mümkün kılınmış ise de bunun etkili bir sonuç doğurmaktan uzak olduğunu ileride talak bölümünde göreceğiz. Ve işte şeriat düzeni bu esas üzerine bina edildiği içindir ki İslam dünyasında kadının çok karılı evliliğe razı olmaktan ve bu sistemin azap verici, haysiyet yitirici, kişi şahsiyetini incitici sonuçlarına katlanmaktan başka yapacak bir şeyi kalmamıştır. Müslüman kadının bu acısına ve mutsuzluğuna çare bulmak isteyen pek çıkmamıştır. Aksine bu durumları meşru ve hatta kutsal göstermek için aydın sanılan sınıflar din adamları ile birlik olup kadını cahil ve her şeyden habersiz bırakmak suretiyle bu düzenin sürüp gelmesinde rol oynamışlardır. Pek nadiren ve o da vasat bir Müslümanın anlayamayacağı bir şekilde ya da yabancı dillerde yazmak suretiyle bazı yazarlar şu son 100 yıl içerisinde çok karılı evliliği yerer gibi olmuşlardır. Mısırlı yazar Emin, 1901 yılında yayımladığı El Meretül Cedide adlı kitabında bu sistemin kötü olduğunu ve kadına saygısızlığın ifadesi bulunduğunu yarım ağızla belirtebilmiş ve "Hiçbir kadın kocasını başka bir kadınla paylaşmak istemez. Eğer koca ikinci bir kadınla evlenecek olursa bunu ilk karısının duygularını ve dileklerini çiğneyerek yapmış olur" diyebilmiştir. Fakat bunu derken dahi bir yandan Muhammed'in çok karılı yaşamını, diğer yandan bu tür yaşamlara cevaz veren Kur'an ve hadis esaslarını yüceltmekten geri kalmamıştır. Hintli bir yazar Kudaa Books, 1912 yılında İngilizce olarak yayımladığı Essays in Indian and Islamic adlı kitabında yabancı bir dilde yazmanın verdiği serbestlikle çok karılı evliliğin aile anlayışını kutsal olmaktan çıkarıp ilkel ve ahlak dışı kıldığını, Müslüman ülkelerde insan ruhunu alçaltan nedenlerin bu tür bir sistemde yattığını. Çünkü böyle bir evlilikte aynı bir çatı altında yaşayanların birbirlerine saygınlık ve hatta sevgi duyamayacaklarını belirtmiştir. Javalı Müslüman bir prensesin 1911 yılında İngilizce olarak yayımladığı Anılarım adlı kitabında bu sistemin kötülüklerini ve insan ruhunda yarattığı yıkıntıları dile getiren şu satırlar ibret vericidir. "Hiçbir zaman sevemeyeceğim çünkü inancım odur ki sevebilmek için her şeyden önce saygı denen şey var olmalıdır. Oysa ki ben erkek milletine karşı saygı besleyemiyorum. Evlenmiş ve baba olmuş ve sonra çocuklarının anasından bıktığı için eve başka bir kadın almış ve İslam'a göre bu getirdiği kadınla evli sayılabilen bir erkeğe karşı ben nasıl saygı besleyebilirim ki? İslam dini erkeklere 4 kadınla evlenme hakkını tanımakta. Her ne kadar İslam'a göre bu mübah ise de benim indimde bir günahtır. Çünkü ben insan denilen varlığa hemcinslerime azap çektiren, mutsuzluk veren her şeyi günah sayarım. Günah denilen şey insana ya da hayvana ve her yaratığa üzüntü veren şey demektir. Siz hiç kocanın eve başka kadın, rakip getirmesi halinde kadının katlanacağı cehennemi üzüntüyü düşünebilir misiniz? Bu yoldan erkek karısını öylesine işkence içinde tutabilir ve onu öylesine kötü muamelelere maruz bırakabilir ki,